13. ayrım, sayfa no 103. Borçların birleştirilmesi, tevhid-i düyun meselesi. 2. Abdülhamit'in Theodor Herzl ile olan münasebetinde en fazla dikkati çekmesi gereken fakat fazla bilinmediği için hep gözlerden kaçan mesele tevhid-i düyun olayıdır. Tevhid-i düyun, mevcut borçların birleştirilerek bir kalemde toplanması ve bu suretle toplam borç üzerinden hatırı sayılır bir indirim yapılmasıydı. Bu aşamada 2. Abdülhamit'in birkaç olayı bir arada götürme ve bunlardan doğacak sonuçlardan devleti karlı çıkarma çabası gözlenmektedir. Acaba burada padişah ileriye yönelik bir takım planlar mı yapıyordu? 2. Abdülhamit'i esas rahatsız eden kapitülasyonlardı. Nitekim birçok iradesinde bu konuya eğilmiş, yabancı imtiyazlarının ülkeye ne kadar zarar verdiğini belirtmişti. Fakat kapitülasyonların kaldırılması kolay değildi. Zamanında bu avantajı eline geçirmiş olan devletler, bundan dolayı sahip oldukları imtiyazları sonuna kadar hatta suistimal edecek derecede kullanıyorlar ve Osmanlı Devleti'nin zarar görmesine yol açıyorlardı. Ayrıca kapitülasyonların devleti aciz gösteren bir yönü de vardı. Acaba 2. Abdülhamit kapitülasyonları kaldırmanın yolunu dış borçların ödenmesinde mi görüyordu? Borçsuz ve kapitülasyonları kaldırmış bir Osmanlı Devleti padişaha cazip gelmiş olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi ülkelerin tamamını ikna edip kapitülasyonların kalkmasını razı etmekten geçiyordu. Fakat bu mümkün görünmüyordu. İkili görüşmelerde her ülke diğeri razı olursa ben de olurum şeklinde bir argüman ortaya koyuyor fakat hiçbir zaman hep birlikte harekete geçme ihtiyacını hissetmiyorlardı. Aslında bu bir oyalama taktiğiydi ve büyük devletler açısından gayet güzel işliyordu. Dolayısıyla devletleri ikna etme formülünün işe yaramayacağı açıktı. Bunun farkında olan 2. Abdülhamit, kapitülasyonları kaldırmanın en gerçekçi yolunun dış borçların ödenmesinden geçtiğini düşünmüş olmalıdır. Aslında daha padişahlığının ilk yıllarında toplam borçlar üzerinden önemli miktarda indirim yaptırmıştı. 1876 yılında padişah olduğunda iflasını ilan etmiş bir ülke devralmıştı. Yani alacaklar kapıda bekliyorlardı. O sırada meydana gelen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi mali meselelerin ele alınmasını bir süre erteledi. Bu arada savaşın getirdiği ağır yük sebebiyle iflas halindeki ülkenin borçları daha da artmıştı. Savaş bittikten sonra 2. Abdülhamit alacaklı ülkelerle pazarlığa oturdu ve onları mevcut Osmanlı borçlarının %52 oranında indirilmesi yönünde ikna etti. Sonuçta o ana kadar birikmiş olan 252 milyon liralık borç 125 milyon liraya düşürüldü. Bu süreçte yıllık borç taksitleri azalmış ve ödenebilir bir hal almıştı. Ama buna karşılık 1881 yılında Düyun-i Umumiye adı verilen ve bazı Osmanlı gelirlerine el koyarak bunları borçların ödenmesinde kullanacak yabancı bir idarede kuruldu. Düyun-i Umumiye idaresinin el koyduğu gelir kaynakları toplam Osmanlı gelirlerinin %25'i ile %30'u arasında bir rakama tekabül ediyordu. 2. Abdülhamit padişahlığı boyunca borçların ödenmesi için gayret sarf etmişti. Ama bir yandan da demir yolları yapımı veya ülkenin kalkınması için gereken diğer yatırımlar için yeni borçlanmalar da yapılıyordu. Fakat bunların şartlarının ağır olmamasına dikkat ediliyor, alınan borçlar da ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılıyordu. Bu arada padişah yeni bir hamle ile dış borçları birleştirip tevhid-i düyun tekrar indirim yaptırma arayışı içine girdi. Dolayısıyla düyun umumiye ile bu yönde temaslar başladı. Bu esnada ise Theodor Herz, Yahudiler için Filistin'de bir yurt edinme arayışı sürecine hız vermişti. 1896 ve 1898 yıllarındaki İstanbul seyahatleri olumlu geçmemiş ve Herz, Abdülhamit'ten müspet bir sinyal alamamıştı. Fakat ısrarla konunun takipçisi oluyor ve padişahla yüz yüze görüşmenin çarelerini araştırıyordu. Hatta Mayıs 1899'da Hariciye Nezareti Müsteşarı Artin Paşa'ya bir mektup yazıp bazı Avrupa hükümetleri ve ahalisi tarafından baskı altında tutulan yüz binlerce Yahudinin başka ülkelere göçüne yardımcı olmak amacıyla Viyana, Londra ve Paris'te büyük şirketler kurulduğundan söz etmiş, Osmanlı Devleti için bir mali planı olduğundan bahsetmiş, bu konuda Sultan II. Abdülhamit'in yardımlarına ihtiyacı olduğunu ve Padişah Hazretleri tarafından kabul edilmesi halinde İstanbul'a gelip ayaklarına yüz sürmeye hazır olduğunu belirtmişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.PRK No 27/30. Bu dönem 2. Abdülhamit'in düğünü umumiye ile borç indirimi yani tevhid-i düğün görüşmelerine denk düşmektedir. Dolayısıyla 1900 yılı ile sonrasında Abdülhamit Herz'e daha farklı yaklaşmaya başlamıştır. Düğün-i umumiye ile olan temaslarda Herz pekala işe yarayabilecektir. İşte Filistin ve Herz meselesine bu açıdan yaklaşılmalıdır. Burada esas hedef devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldıracak derecede mali güce sahip kılmaktır. Borçların birleştirilerek indirim yaptırılması bu hedefe giden yollardan biridir. Dolayısıyla 1901 yılından sonra yaşanan gelişmeler, kapitülasyonların kaldırılması, borçların birleştirilmesi, bunun için Herz'in sağlayabileceği avantajlar üçgeninde ele alınırsa yaşanan olaylar daha iyi anlaşılabilecektir. Theodor Herz, 2. Abdülhamit'le görüşmeyi başarıyor. 1900 yılında Osmanlı Devleti'nin borçlanma arayışı içine girmesi Theodor Herz'i 2. Abdülhamit'le görüşebilme konusunda yeniden umutlandırmıştı. Bu defa aracı olarak 2. Abdülhamit'le şahsi dostu olan Vanberi'den yardım alacaktı. Dipnotu okuyorum. Yahudi kökenli Macar Türkolog. Bunun için Mim Kemal Öke, İngiliz casusu Profesör Arminius Vanberi'nin gizli raporlarında 2. Abdülhamit ve dönemi. İstanbul 1983. Herz'in ifadesiyle Vanberi 12 dilli rahatlıkla kullanan son derece enteresan bir adamdı. O ana kadar 5 din değiştirmiş, bunlardan ikisinde bilfiil din adam olarak çalışmıştı. Bu kadar dolaştıktan sonra da ateistlikte karar kılmıştı. Vanberi Herz'e Sultan Abdülhamit olan dostluğunu anlatmış ve bu arada hem Türkler hem İngilizler için casusluk yaptığını da söylemişti. İşte 1900 yılının ikinci yarısından itibaren Herz Sultan'la görüşmenin çarelerini arayacaktı. Bu hususta Vanberi'yi sıkıştırıyor, hatta ona sultanla olan yakınlığınız, bir mektup yazıp al sana birini gönderiyorum. Bu adam senin sıkıntılarına son verecektir. Onu kabul et ve sözlerine kulak ver. Ondan sonra da istersen def et gitsin deme hakkını sana vermektedir diyerek aracı rolünü iyi oynamasını istiyordu. Bir başka mektubunda da Siyonist Kongre'nin Londra'da toplanacağını, başkanlık divanının her yıl olduğu gibi bu yılda sultana bağlılık telgrafı göndereceğini belirtiyordu. 31 Ağustos 1900 tarihinde ise Herz, Abdülhamit'e tahta çıkışının yıl dönümünü kutlayan bir telgraf gönderdi. Eylül 1900'de Vanberi, padişahın kendisini Mayıs ayında kabul edeceğini Herz'e bildirdi. Buna inanmakta zorlanan Herz, birçok girişimlerle görüşmenin gerçekleşmesi için çaba harcadı. Nihayet 8 Mayıs 1901'de Vanberi, Herz'e Abdülhamit tarafından kabul edileceğini kesin olarak duyurdu. Yalnız padişah Herz'i bir Siyonist olarak değil, dünyadaki Yahudilerin lideri ve meşhur bir gazeteci olarak kabul edecekti. Dipnotu okuyorum. Isaiah Friedman, Germany, Turkey and Zionism, Oxford University Press, 1977, sayfa 96. Theodor Herz'in yıllardır peşinde koştuğu olay nihayet gerçekleşecekti. 13 Mayıs 1901 tarihinde İstanbul'a geldi. Birkaç gün bekledikten sonra ise 17 Mayıs 1901 tarihinde Cuma selamlığından sonra padişah tarafından kabul edildi. Görüşmeyle ilgili olarak Theodor Herz anılarında şunları yazmaktadır. Dün hiçbir şey yazamadım. Çünkü sabahtan saraya çağrıldım ve akşama kadar yorgunluktan bitinceye kadar orada kaldım. Yazmak imkanı yoktu. Bu demektir ki böylece sultan ile yapmış bulunduğum bu ilk ve merak verici mülakata ait yazacağım bazı şeyler tazeliğini kaybetmiş olabilir. Cuma sabahı saat 10'da büyük bir ihtimamla giyindikten sonra redingotumu giymiş ve mecidi nişanını da takmış olarak kupa arabam içinde ve Veliş'le beraber Yıldız'a gittim. Şimdiden hava sıcaktı ama ben 2 sene önce Nevlinski ile gelişimi şerefine özene bezene yaptırdığım ve o zamandan beri de korumaya çalıştığım pardösümü, redingotumu en ufak tozlardan bile koruması için giymiş, bundan başka arabanın pencerelerini de kapatmıştım. Yolda selamlığa gelen askeri gördük. Gürbüz ve yiğit piyadeler, mükemmel süvariler. Selamlık esnasında bazı sıkı kayıtlar vardır ve birçok kapılar kapalıdır. Ama bu sefer büyük bir şans eseri bütün kapılar bize açılıyordu. Böylece başkatip Tahsin Paşa'nın yazıhanesine götürüldük ve orada Fuat Paşa ile karşılaştım. Tahsin eskisine göre çok daha iyi davranıyordu. Beni Fuat Paşa'ya takdim etti. Nihayet protokol müdürü İbrahim Bey'in yanına çağrıldım. Tatlı, yumuşak, büyük grileşmiş sakallı ve sırtı hafif kamburlaşmış bir insandı. Orada da çok iyi karşılandım. Sonra bundan 5 sene evvel Nevlinski ile götürüldüğümüz seyirciler kısmına alındım. Bu defa az insan vardı. Çünkü az bir müddetten beri bu merasime kabul edilenlerin sayısı sınırlanmıştı. Yine de orada öğleden sonra 1.30'a kadar ayakta beklemeyi iç açıcı bulmadım. Yine sanki bir mucize gibi oturmak arzum hemen gerçekleşti. Birisi gelip beni sefirlerin kabul edildiği salona davet etti. Orada bütün sefirler toplanmıştı. Diplomatlar uzaktan göründüklerinden daha da alık görünüyorlar yakından. Ayrıca pencerelerin ardından bana çok güzel gelen kadınların da yakından o kadar güzel olmadıklarını gördüm. Selamlık denen bu Türk operasını seyrederken vakit çok çabuk geçti. Her cuma aynı şey, birlikler bir araya gelerek nüfuz edilemez bir taş duvar meydana getiriyorlar sanki. Saray adamları, harem ağaları, kapalı lambdolarda prensesler, paşalar, beyler, yaverler ve uşaklardan her renkte bir insan topluluğu. Hepsi müzik eşliğinde geçit resmi yapıyor. Uzakta boğaz, bir mavi rüya. Sonra minareden müezzinin ezan okuduğu duyuldu ve padişah yarı kapalı arabasıyla camiye geldi. Daha bir yarım saat etrafımdaki değersiz ve biçimsiz şahıslara ve diplomatlara bakıp eğlenerek beklemem icap etti. Nihayet padişahın mabeyincileri, ziyaretçileri selamlamak üzere geldiler. Bana orada saray başkatibini beklemem söylendi. İbrahim Bey filosuyla beraber İstanbul'da bulunan ve selamlığa gelmiş olan Rus amiraline büyük bir kutu içinde bir nişan getirip taktı. Amiral gururunun okşanmasından ve neşesinden kıpkırmızı oldu. Herkes tebrik ediyordu. Ben ayakta bir pencere köşesinin önünde bu levhayı sükunetle seyrediyordum. Sonunda İbrahim bana yaklaştı ve bu sefer sultanın bana bir nişan, ikinci sınıf mecidiye gönderdiğini söyledi. Hararetle teşekkür ettim. Fakat dedim ki, madalya istemiyorum. Bana daha önce mecidiye nişanının üçüncü sınıfı verilmişti. O nişanı 5 sene önce nezaket icabı kabul etmiştim. İlave ettim ki, şimdi ancak birinci sınıf bir nişanı kabul edebilirim. İbrahim hiddetini büyük bir nezaket perdesinin arkasına sakladıktan sonra sultana cevabını bildireceğini söyledi. Sonra diğerleri gitti ve kabul salonunda ben yalnız kaldım. Uzaktan boğazın ötesinde dalgalanan adaları seyrettim. Doğrusu burada oturup durmayı sevmiştim. Ne var ki 5-10 dakika sonra hizmetkarlar beni almaya geldiler. Bir müddet birçoğunun elinden ötekine geçtim. Çakıl taşlı yollardan geçerek bir diğer binanın önüne geldik. Oradan İbrahim Bey'in odasına götürüldüm. İbrahim Bey bana aydınlık bir mimik ve neşe dolu bir gülüşle sultanın bana Mecidiye'nin birinci sınıfını vereceğini müjdeledi. Birkaç dakika beklemiştik ki girişin sağında bulunan kabul salonuna beni holden geçirerek götürdüler. Sultan önümdeydi. Tam hayal ettiğim gibi. Küçük, zayıfça, büyük çengel burunlu, hafif boyanmış sakallı, zayıf, titrek sesli. Üzerinde selamlıkta giydiği büyük üniforması var. Eldivenlerini ve elmaslarla süslü madalyasını takmış. Elini uzattı ve oturduk. Az sonra sandalyeme yerleşip rahat bir şekilde oturdum. O ise divana kılıcı bacaklar arasında oturdu. İbrahim kah oturuyor, kah kalkıyordu. Sultanın ağzından çıkan sözleri kapabilmek için sıçrayıp duruyordu. Duyduklarını bana olabildiğince tercüme ediyordu. Benimkilerini de sultana. Bunu büyük bir şevkle, yüzü parlayarak ve her defasında büyük bir ehemmiyet havası vererek yapıyordu. Sultan İbrahim'le Türkçe konuşurken onları dikkatle takip ediyordum. Sultan da aynı dikkatle ben Fransızca konuşurken takip ediyordu. Selamün aleykümlerle başladı. Ben de. Bana her gün New Fry Press'i okuduğunu söyledi. Madem ki Almanca bilmiyor, nasıl okuyor diye kendi kendime sordum. Bu gazete vasıtasıyla Transvaal, Çin vesaire hakkında bilgi aldığını beyan etti. Ben ise bana lütfedilen Mecidiye nişanı için şükranlarımı bildirmekle başladım. Sonra sözü memleketlerimiz arasındaki dostane münasebetlere getirdim. Tabii bahsettiği Avusturya ve Osmanlı Devleti'ydi. İmparator François Joseph'in iyi olduğunu öğrenmekle memnun olduğunu söyledi. Ben bu alelade sözlerde kalmak niyetinde değildim. İbrahim vasıtasıyla kendisine anlattım ki Yahudilere karşı iyi davranmakta bulundukları için bağlılığım vardır ve istenilen her türlü hizmeti yapmaya da hazırım. Hem öyle küçük işlerde değil, böyle işler için başkaları vardır. Ben büyük hizmetlere hazırım. Her şeyden önce şunu da belirtmeliyim ki burada söylenecek şeyler ne olursa olsun hiçbirisini yazmak niyetinde değilim. Yani benimle tam bir emniyetle konuşabilirler. Teşekkür etti ve gümüş tabakadan 2 sigara aldı. Birisini bana verdi, sigara içmeye izinli olmayan İbrahim önce sultanın sonra benim sigaramı yaktı. Sultan sonra dedi ki, ben daima Yahudilerin dostu olmuşumdur, daima da öyle kalacağım. Gerçekten ben sadece Müslümanlara ve Yahudilere dayanmaktaydım. Diğer tebaam hakkında aynı emniyeti besliyorum diyemem. Dünyanın başka köşelerinde Yahudilere karşı girişilen zulümleri hatırlattım. Kendi hesabına imparatorluğunun bütün sınırlarını iltica etmek isteyen Yahudilere açık tuttuğunu söyledi. O zaman dedim ki, Profesör Vanberry beni kabul buyurmaya hazır bulunduğunu söylediği zaman aklıma eski bir hikaye olan Aslan ve Androkles kıssası geldi. Dipnotu okuyorum. Romalı bir köle olan Androkles Afrika'ya kaçar ve orada bir aslanın ayağına batmış kıymığı çıkararak aslanı kurtarır. Roma'ya dönüşünde Androkles ceza olarak imparator tarafından aslanlara atılır. Fakat aslan ona bir şey yapmaz. Çünkü Afrika'da kurtardığı aslandır. Selim okuyan Aslan ve Androkles Filistin gölgesinde Abdülhamit ve Theodor Herz İstanbul 2008 sayfa 121. Majesteleri aslan, bense belki bir Androkles olabilirim ve belki aslanın pençesinden çekilip çıkarılması gereken bir kıymık vardır. Komplimanı gülerek kabul etti. Kendisine apaçık ve basit tarzda devam edebilir miyim diye sordum, rica ettiğini söyledi. Kıymık dedim. Düğün umumiyedir. İnanıyorum ki bu kıymık çıkarıldığı vakit Türkiye hayatiyetine kavuşacaktır. İç çekti ve aynı zamanda güldü. cevabını İbrahim tercüme etti. Zat-ı şahane, şerefli saltanatlarının ilk gününden beri bu kıymığı çıkarmak için uğraştılar ama boşuna. Çünkü muhterem selefleri zamanında bu kıymık ete derin bir şekilde yerleşmişti ve şimdi çıkarılamıyordu. Eğer siz bu konuda bir şeyler yapabilirseniz iyi olur. Yapabileceğime inanıyorum fakat birinci temel şart mutlak bir gizliliktir dedim. Hükümdar gözlerini yukarıya dikti, elini göğsüne koydu ve gizli, gizli dedi. Bu isteğimin sebebini izah ettim. Türkiye'yi hasta adam olarak muhafaza etmek isteyen devletler ve güçler ona şifa verecek her türlü teşebbüsü bütün güçleriyle önlemeye kalkacaklardır. Teşebbüsü hakim bırakmak için her şeyi yapacaklardır. Sultan ne demek istediğimi anladı. Bu noktadan sonra müzakerenin idaresini ele aldım. Mezkur teşebbüsü dünyanın her tarafındaki borsalarda bulunan dostlarım vasıtasıyla sultanın birazcık olsun desteğini kazanabilmek için yapabileceğimi söyledim. Bu destek uygun bir zamanda Yahudiler için özel bir lütufta bulunulup bunun hususen ilan edilmesidir. İbrahim hükümdarının cevabını hayretle dinleyip bana memnun bir şehriyle aktardı. Hünkârımızın emirlerinde mücevherci başı olarak çalışan bir Yahudi vardır. Ona Yahudiler hakkında gazetelere yazılmak üzere bazı şeyler söyleyebilir. Bundan başka burada bir büyük Yahudi alimi vardır. Haham başı. Ona da bazı şeyler söyleyebilir. Ben bu teklifleri geri çevirdim. Doktor Markus'tan öğrenmiştim ki buradaki haham başı benim ismim her anıldıkça yere tüküren bir zattır. Hayır dedim. Bunun tesiri olmaz. Bu istendiği gibi bütün dünyaya yayılabilir şeyler değildir. Bizim için böyle bir jestin takip ettiğimiz büyük gayelere ne zaman uygun olacağını size göstermemize müsaadelerinizi rica ederim. Ben Türk milletine Yahudi halkının aktif sevgisini kazandırmak istiyorum. Bu bakımdan sultanın jesti ehemmiyetli bir durum arz eder. Hahambaşı'nınki ise Türkiye sınırlarını aşamaz. Sultan bütün söylediklerimi başıyla tasdik ediyordu. Devam ettim. Bugün bu güzel memleketin muhtaç olduğu şey bizim insanlarımızın endüstriyel dinamizmidir. Buraya gelen diğer Avrupalılar kısa zamanda zenginleşir, sonra da çaldıkları ile çekip giderler. İş adamı olunca elbette para kazanmak da şereftir. Ama bu servet kazanıldığı ülkede kalmalıdır. Yeniden başını açıkça ve memnun bir şekilde sallayıp tasdik ettikten sonra söylediklerini İbrahim bana ışıltılı bir yüzle tercüme etti. Gerçekten bizim memleketimizde henüz işletilmemiş hazineler vardır. Daha bu sabah Zat-ı Şahane Bağdat'tan bir telgraf aldı. Buna göre orada Kafkaslardakinden daha zengin petrol yatakları keşfedilmiş. Eğer siz Türkiye'de uzun zaman kalacaksanız hünkâr sizin Anadolu şimendiferinin uğradığı yerleri gezmenizi tavsiye eder. Bu yolun sağı da solu da gerçek bir bahçedir. Madenler, altın ve gümüş vardır. Hünkârın selefleri zamanında altın yerden çıkarılıyor, çubuklar halinde ve para basılıp askerin maaşı öyle veriliyordu. Şuna dikkat ettim ki hükümdar konuşurken iki elini bir miktar havada aşarak çokluk işareti yapıyordu. Sonra bana sürpriz gelen şeyler oldu. Sultan İbrahim vasıtasıyla benden usta bir maliyeci tavsiye etmemi istedi. Bu öyle bir maliyeci olmalıydı ki faraza, kibritlere konan vergi gibi halkı ürkütmeyecek kaynaklar bulmalıydı. Hükümdarın hakkımda gösterdiği itimattan dolayı gurur duydum. Bununla beraber dedim ki bu benim için zor bir iş. Bana büyük bir mesuliyet yükler. Çünkü böyle bir vazifeye tavsiye edeceğim kişinin hem liyakati hem de ahlakı hakkında tam bir emniyet içinde bulunmalıyım. Mamafif bu meseleyi düşüneceğime ve böyle bir insan bulduğum zaman haşmetli hükümdara bildireceğime söz verebilirim. Ayrıca şunu da ilave ettim ki bu zat Türkiye'nin durumu tam bir sıkı ağızlılıkla incelemeli ve vardığı neticeleri bana vermeli ki ben de ona göre iyileştirme programını hazırlayabileyim. Ne var ki hükümdar ayrı bir fikirdeydi. Sözlerini büyük bir dikkatle dinleyip bana hep kutlayıcı bir gülüşle aktaran İbrahim şöyle açıkladı. Zat-ı Şahane bu zatın resmi bir vazifeye tayininin daha doğru olacağını ve böyle daha az dikkati çekeceğini buyuruyorlar. Maliye Bakanı yardımcısı olabilir mesela. Böylece bu adam bana daimi surette haber verecekti ve sultan da onun vasıtasıyla benimle haberleşecekti. İfade etmeliyim ki bu fikir benimkinden çok daha iyiydi. Bu esnada mektuplarımı Zat-ı Şahane'ye hangi tarzda ulaştırabileceğimi sordum. Bunun için özel bir işaret ve mühür kullanmam gerekli miydi? Sultan benim mührümün kâfi olduğunu söyledi. Benim mührümü taşıyan mektuplar direkt olarak Tahsin Paşa tarafından kendilerine takdim edilecekti. Bundan sonra sultan hali hazırda münakaşa edilen borçların birleştirmesi meselesine geldi. Ben mesele nedir diye sordum. Daimi bir dikkatle dinleyen İbrahim'e bana nakletmek üzere açıkladı. Borçların birleştirmesi demek eski borç yerine son senenin açığını kapatmakta kullanılacak bir veya bir buçuk milyon bulup bütün borçları yeni borç halinde getirmekmiş öğrendim. Nasıl, bu kadar az bir şey için mi diye omuzlarımı hayal kırıklığımı anlatacak şekilde sarsarak haykırmışım. Hükümdar görünür biçimde duygularımı paylaşıp omuzlarını silkeledi ve hüzünle gülümsedi. O zaman muhatabından bana bu borçları birleştirme projesinin tamamını göndermelerini istedim ki inceleyip yapılacak daha başka ve mühim işler varken bununla uğraşmaya değip değmeyeceğine hükmedebileyim. Borçları birleştirme fikrine belki iyidir, belki de kötüdür diyeceğim. Her şeyden önce bu projenin tamamını görmeliyim. Haşmetli hünkâr arzımı yerine getirileceğini, birisinin istediğim bütün gerekli bilgileri vermek üzere vazifelendirileceğini söyledi.